Ayrım 19. Aptallar Erken Ölür. Mario Puzo. Sayfa 177. Bundan sonraki iki ay boyunca garnizonda alışılmadık bir sessizlik hüküm sürdü. Birliklerin yarısı faal hizmete sevk edilmişlerdi. 6 aylık yedek programı ise çekiciliğini yitirmişti artık. Rüşvet işi bitmişti. Yapacak bir şey kalmadığından ben de büromda romanıma çalışmaya başladım. Binbaşı sık sık dışarı çıkıyordu, çavuş da öyle. Frank de kampta olduğundan çoğunluk tek başına kalıyordum dairede. Yine böyle bir gün genç bir adam girip karşıma oturdu. Ne istediğini sordum. Beni hatırladınız mı diye sordu. Hayal meyal hatırlıyordum. Sonra isminin Murray Nadelson olduğunu söyledi. Bana bir iyilik etmiştiniz vaktiyle dedi. Hani karım kanserdi ya. O zaman hatırladım. 2 yıl kadar önceydi. Mutlu müşterilerimden biri tanıştırmıştı bana Murray Nadelson'ı. Üçümüz birlikte öğle yemeğine çıkmıştık. Müşterim Buddy Stowe adında cin gibi bir Wall Street komisyoncusuydu. Beyaz, Anglo-Sakson, Protestan, gayet tatlı sesli, süper bir satıcı. Sorunu o açmıştı bana. Murray Nadelson'ın karısı kanserdi, tedavisine çok para gidiyordu. Bu yüzden Murray'in yedek programına yazılmak için para ödemesine olanak yoktu. Bir yandan da askere çağrılıp 2 yıl deniz aşırı bir yere sevk edilirim diye ödü kopuyordu. Karısının sağlık durumu nedeniyle tecil kararı aldırmak için neden müracaat etmediğini sordum. Müracaat etmişti ama reddedilmişti. Söyledikleri pek doğru gibi gelmemişti bana ama üstelemedim. Buddy Stowe, 6 aylık programın iyi yanlarından birinin de hizmetin Amerika Birleşik Devletleri sınırları içinde bir yerde görülmesi olduğunu, Murray hangi eğitim üssüne sevk edilirse edilsin, karısının da yanına gelebileceğini anlattı. 6 aylık sürenin bitiminde haftalık toplantılara katılma zorunluluğunu kaldıracak özel bir işlem de istiyorlardı. Karısının yanında bulunması gerekiyordu mümkün mertebe. Peki dedim, olur. Bunun üzerine kancayı taktı Buddy Stowe. Bütün bunlar bedava olacaktı. Murray'in bir kuruş verebilecek durumu yoktu. Bu arada Murray başını önüne eğmiş duruyordu. Yüzüme bakacak hali yoktu. Numara yaptıklarını tahmin ediyordum. Ama bir adamın sırf 5-10 kuruş para vermekten kurtulmak için karısını kanserli gösterebileceğini de aklım yatmıyordu. Sonra aklıma bir şey geldi. Ya günün birinde her şey ortaya çıkar da benim karısı kanserli bir adamın işini halletmek için rüşvet istediğim gazetelerde çıkacak olursa? Dünyanın en büyük canisi olurdum o zaman, kendi gözümde bile. Peki dedim, yaparım tabii. Murray'a da karısı için acil şifalar anlamında bir şeyler söyledim. Böylece sona erdi konuşmamız. Biraz bozulmuştum yalnız. Parasının çıkışmadığını söyleyen herkesi 6 aylık programa kaydetmeyi bir prensip meselesi yapmıştım zaten. İyi niyetimin hesabına yazıyordum bunları. Ama 6 aylıktan sonra faal olmayan gruba alınıp 5,5 yıllık yedeklik görevlerinden sıyırmak hayli para ederdi. İlk kez bedava istenmişti bu iş benden. Buddy Stowe'un kendisi aynı iş için 500 kağıt saymıştı, yedeğe girmek için ödediği 200'e ilaveten. Her neyse, gerekli olan her şeyi eksiksiz yerine getirdim. Murray Nadelson 6 aylık hizmetini bitirince ben de onu denetimli listede bir isim haline getirip ortadan kaldırıvermiştim. Peki şimdi ne arıyordu burada? Elini sıkıp bekledim. Buddy Stowe'dan bir telefon aldım dedi Murray. Faal hizmete çağrılan birliklerden birinde onun uzmanlık dalında bir kadro çıkmış. Denetimli gruptan çağırmışlar. Yazık olmuş dedim. Sempati izi yoktu sesimde. Yardım etmeye niyetli olduğumu sanmasın istiyordum. Oysa Murray Nadelson sanki güç bir şey söylemek için cesaretini toplamak istiyormuşçasına gözlerimin içine bakıyordu. Arkama yaslanıp onun için bir şey yapamam ki dedim. Nadelson kesin bir tavırla başını salladı. O da biliyor bunu. Bir an durakladı. Benim için yaptıklarınıza doğru dürüst teşekkür etmemiştim. Bana yardım eden siz olmuştunuz. Size bunu mutlaka söylemek istiyordum. Benim için yaptıklarınızı hiç unutmayacağım. Buraya da bu yüzden geldim ya, belki size bir yardımım dokunur diye. Bu kez ben mahcup duruma düşmüştüm. Bu kadar zaman sonra bana para teklif etmesini istemezdim, olan olmuştu. Hesabımda birkaç iyilikle bulunsun istiyordum ben. Boş verin canım dedim ama yine de dikkatliydim. Karısının nasıl olduğunu sormak istemiyordum çünkü hiç inanmamıştım o hikayeye. Benim halkla ilişkiler açısından gösterdiğim bir anlayışlılığa onun böylesine teşekkür etmesi beni rahatsız etmişti. Buddy sizi görmemi istedi dedi Nettleson. Fort Lee'de sizin birliklerinizdeki adamları sorguya çekmekte olan bir sürü FBI memurunun bulunduğunu söyledi. Biliyorsunuz şu rüşvet meselesi. Siz ve Frank Alcor hakkında sorular soruyorlarmış. Arkadaşınızın başına beladaymış. 20 kadar tanık ona rüşvet verdiklerini söylemişler. Buddy birkaç ay içinde New York'ta büyük bir jüri önüne çıkartılacağını söyledi. Sizin için ne düşünüyorlar bilmiyorum ama yaptığınıza, söylediğinize dikkat etmeniz gerekiyor. Ayrıca bir avukata ihtiyacınız olursa size birini bulacağını da söyledi. Bir an için gözlerim karardı. Dünya başıma yıkılmıştı sanki. Midem kabardı. Az kaldı kusacaktım. Öne doğru kaykıldım. Birden gözümün önünde tutuklanışım, Wally'nin dehşete düşüşü, babasının kızışı, ağabeyim Artie'nin uğradığı hayal kırıklığı ve duyduğu utanç canlarını verdi. Artık bu iş toplumdan öç almaktan falan çıkmıştı. Nettleson hala bir şeyler söylememi bekliyordu. ''Vay canına'' dedim. ''Nasıl aldılar kokuyu peki? Yedeklerin hizmete çağrılışından bu yana hiçbir şey olmadı ki. İpucunu nereden elde ettiler acaba?'' Nettleson, öteki rüşvet veren arkadaşları hesabına suçluluk hissi içindeydi. Bazıları yedekten faal hizmete çağrılmalarına o kadar bozulmuşlar ki, imzasız mektuplarla 6 aylık program için para verdiklerini FBI'ya ihbar etmişler. Anlaşılan asıl Frank Alcor'un başını yemek için yapmışlar bunu. Bu son çağrıdan kurtulmak için başvurduklarında Frank'in terslik etmesi kızdırmış çoğunu. Her şey onun yüzünden oldu diyorlarmış. Üstelik eğitim üstünde de çok dediğim dedikmiş. Bu yüzden de hayli düşman kazanmış. Onlar da böylece öç almışlar işte. Kafamdan hızla düşünceler geçiyordu. Vegas'ta Callie'yi görüp paralarımı ona emanet edişimden bu yana hemen hemen bir yıl geçmişti. Bu arada bir 15 bin dolar daha biriktirmiştim. Long Island'daki evime de taşınmak üzereydim. Bu iş en boktan zamanda patlak vermişti. Şimdi FBI memurları Fort Lee'de herkesi sorguya çekiyorlarsa bana para vermiş olan en azından 100 kişiyle konuşmuş olmalılardı. Kaç tanesi itiraf ederdi acaba bana rüşvet verdiğini? Slow Frank'ın büyük jüriye çıkartılacağından emin mi diye sordum Nettleson'a. Öyle olması gerekir dedi Murray. Tabii hükümet işi örtmez etmezse. Öyle bir olasılık var mı ki diye sordum. Murray Nettleson başını salladı. Hayır, fakat Buddy'ye bakılırsa siz bu işten yakayı sıyırabilirmişsiniz. Sizinle iş yapan çocukların hepsi iyi biri olduğunuzu düşünüyor. Alcor gibi paranın üstüne fazla düştüğünüz hiç olmadı. Kimse başınızı belaya sokmak istemiyor. Buddy de sizin bu işe bulaşmanızı önlemek için herkesle konuşuyor. Benim için teşekkür edin ona dedim. Nettleson ayağa kalkıp elini uzattı. Size bir kez daha teşekkür etmek isterim dedi. Mahkemede karakterinizin sağlamlığına tanıklık edecek birine ihtiyacınız olursa ya da FBI memurlarına bir tanık göstermek isteyecek olursanız hazırım. Elimden geleni yaparım. Elini sıktım. Gerçekten minnettar kalmıştım. Sizin için halen yapabileceğim bir şey var mı dedim. Denetimli listeden çağrılmanız olasılığı falan var mı? Hayır dedi Nettleson. Hatırlayacaksınız, küçük bir çocuğum var, karım ise 2 ay önce öldü. Bu durumda güvencede sayılırım. Bu sözleri söylerken yüzünün aldığı ifadeyi hayatım boyunca unutmayacağım. Sesi acı bir küçümsemeyle doluydu kendine karşı. Yüzünde ise bir utanç ve nefret ifadesi vardı. Hayatta kaldığından ötürü kendini suçluyor gibiydi. Oysa kaderin önüne çizdiği yolu takip etmenin dışında yapabileceği bir şey de yoktu. Küçük çocuğuna bakmak, sabahları işe gitmek, bir dostun isteğine uyarak buraya gelip beni ikaz etmek ve vaktiyle kendisi için önem taşıyan fakat şimdi hiçbir önemi kalmamış olan bir iyiliğim için bana teşekkürlerini bildirmek. Ona başsağlığı diledim. Artık inanmıştım her şeye. McCoy'un ta kendisiydi bu adam. Onun hakkında düşündüklerimden ötürü kötü hissediyordum kendimi. Belki de bu haberi sona saklayışının nedeni 2 yıl önce arkadaşı Buddy onun hesabına bana ricada bulunurken başını eğip önüne baktığında benim anlatılanlara inanmadığımı hissetmiş olmasıydı. Küçük bir öç almaydı bu ve kabullenmekten başka yapabileceğim bir şey yoktu. Diken üstünde bir hafta geçirdim. Pazartesi günü binbaşı beklenmedik bir şekilde sabahın köründe işe girince şaşırdım. Odasına girerken bana garip bir bakış fırlattı. Sonra saat tam 10'da içeri iki adam girip binbaşıyı sordular. Kim olduklarını hemen anlamıştım. Tam tamına romanlarda ve filmlerde olduğu gibiydiler. Muhafazakar kostümler giymişler, tam Wasp stili şapkalar geçirmişlerdi kafalarına. Dipnot, Wasp, beyaz Anglo-Sakson protestan. Yaşlıca olanı 45 gösteriyordu. Kırışık yüzünde serin kanlı bir sıkılmışlık ifadesi vardı. Öteki ise biraz daha uyumsuzdu. Çok daha gençti ve hiç spor yapmamış kişilerin ince, uzun, çelimsiz fiziğine sahipti. Omuzları vatkalı ceketinin altında gayet cılız bir yapısı vardı. Biraz toy olmakla beraber iyi huylu havası veren bir yakışıklılığı vardı. Binbaşının odasına götürdüm onları. 30 dakika kadar orada kaldılar, sonra çıkıp bana geldiler. Yaşlıca olanı resmi bir tavırla ''John Merlin siz misiniz?'' diye sordu. ''Evet'' dedim. ''Sizinle özel olarak görüşebilir miyiz? Amirinizin iznini aldık.'' Yerimden kalkıp haftalık toplantılarda kullanılan odalardan birini aldım. İkisi birden hemen cüzdanlarını çıkartıp yeşil kimlik kartlarını gösterdiler. Yaşlı olanı kendini tanıttı. ''Ben Federal Soruşturma Bürosu'ndan James Wallace, bu da Tom Hannon.'' dedi. Hannon adındaki dostça bir gülümseyişle baktı bana. ''Size birkaç şey sormak istiyoruz.'' dedi. ''Fakat isterseniz bir avukata danışmadan cevap vermeyebilirsiniz.'' Ancak cevap verecek olursanız söylediğiniz her şey aleyhinizde delil olarak da kullanılabilir, tamam mı? Tamam dedim. Masanın bir ucuna oturdum. Onlar da iki yanımı aldılar. İkisi arasında kalmıştım şimdi. Yaşlıca olanı Wallace sordu. Buraya neden geldiğimiz konusunda bir şey biliyor musunuz? Hayır dedim. Kendiliğimden hiçbir şey söylememeye, ukalalık etmemeye karar vermiştim. Rol de kesmeyecektim. Buraya niçin geldiklerinin farkında olduğumu biliyorlardı herhalde ama ne olacaktı? Hannon, Frank Alcor'un herhangi bir nedenle yedeklerden para aldığı konusunda şahsen bir bilginiz var mı dedi. Hayır dedim, yüzüm ifadesizdi, aktörlük etmemeye kararlıydım. Ne şaşırmış gibi görünecek ne gülümseyecek, başka başka sorulara yol açacak hiçbir şey yapmayacaktım. Bir arkadaşın suçunu örtbas ettiğimi sansınlar isterlerse, kendim suçlu olmasam bile normal karşılanırdı bu. Hannon, ya siz herhangi bir nedenle bir yedekten para aldınız mı dedi. Hayır dedim. Wallace gayet yavaş sözcüklerin üstüne basa basa, her şeyi biliyorsunuz dedi. Asker adayı olan kişileri belli bir para karşılığı yedek listenize kaydettiniz. Siz ve Frank Alcor beraberce bu listeler üzerinde tahrifat yaptınız. Eğer bunu inkar edecek olursanız görevli memura yalan söylemiş olursunuz ki bu da bir suçtur. Şimdi size bir kez daha soruyorum. Birini ötekinin yerine kaydetmek için para veya herhangi bir başka bedel aldınız mı? Hayır dedim. Hannon birden güldü. Dostunuz Frank Alcor elimizde ama ikinizin ortak çalıştığına dair tanıkları var ve bu binada çalışan başka sivil memurlar hatta subaylarla birlikte hareket ederek rüşvet topladığınıza dair. Bize bildiklerinizi anlatırsanız sizin için çok daha iyi olur. Bir soru sormamıştı, ben de yalnızca yüzüne bakıp beklemekle yetindim. Birden Wallace soğukkanlı tek düze sesiyle müdahale etti. Hadi canım, bu işin elebaşı olduğunuzu biliyoruz işte. O zaman ilk kez olarak kendi kurallarımın dışına çıktım, güldüm. O kadar doğal bir gülüştü ki bu kötü bir anlam çıkaramazlardı. Nitekim Hannon'un da hafifçe gülümsediğini gördüm. Gülüşümün nedeni elebaşı sözcüğüydü. İlk kez olarak bütün bu konuşma ikinci sınıf bir filmden alınmış gibi gelmişti bana. Aslında daha toy olan Hannon'un böyle bir şey söylemesini beklemiştim. Wallace'ın değil, onun daha tehlikeli olduğunu sanmıştım. Biraz da tamamen yanlış yolda olduklarını anladığımdan gülmüştüm. Hayli incelikli bir komplo var sanıyordu bunlar. Örgütlü bir beyin tarafından yönetilen bir çete falan. Yoksa böyle yüksek düzeyde FBI memurlarının harcadığı vakte değmezdi. Biraz fazladan kazanmak için dolap çeviren bir iki ufak memurun işi olduğunu bilmiyorlardı. Herkesin her gün şu veya bu şekilde bir yasayı çiğnediği New York'ta bulunduklarını unutmuşlardı. Herhangi bir insanın kendi başına düzenbazlık yapabileceği akıllarına gelmemişti hiç. Fakat gülmemden ötürü bozulmalarını istemediğimden Wallace'ın gözünün içine baka baka Ah keşke bir işin elebaşı olabilseydim dedim mahzun bir ifadeyle. Boktan bir memur olacağım yerde. Wallace bana dikkatli dikkatli baktı sonra Hannah'a döndü. Başka soracağım bir şey var mı? Hannah başını salladı. Wallace bunun üzerine ayağa kalktı. Sorularımıza cevap verdiğiniz için teşekkür ederiz. Aynı anda Hannah ile ben de kalktık. Bir an için orada birbirimize yakın durduk ve hiçbir şey düşünmeden elimi uzattım. Wallace ile tokalaştık. Hannah'la da el sıkıştıktan sonra odadan beraberce çıkarak büromun önünde ayrıldık birbirimizden. Başları ile selamlayıp merdivenlerden aşağı inmeye başladılar. Ben de odama girdim. Kendime tamamen hakimdim. Hiç sinirli değildim. Niye elimi uzattım diye düşündüm kendi kendime. İçimdeki gerginliği kıran bu hareket olmuştu galiba. Peki ama neden yapmıştım bunu? Bir tür minnettarlıktan yapmıştım sanıyorum. Kaşlarını çatıp beni ezmeye ya da aşağılamaya kalkışmamalarından ötürü bir minnettarlık. Sorguyu uygarca sınırlar içinde tutmalarından ötürü bana karşı belli bir acıma duygusu taşıdıklarını da fark etmiştim. Besbelli suçluydum ama çok küçük bir ölçekte. Zavallı memurun biri birkaç dolar fazladan kazanmak için kendine göre bir dümenler çevirmişti işte o kadar. Tabii ellerinden gelse beni içeri tıktırırlardı ama pek içlerinden gelmiyordu besbelli. Belki de fazla önemsemeyeceklere kadar küçük bir iş olarak görmüşlerdi bunu. Ya da suçun niteliğini onlar da komik bulmuşlardı. Askere yazılmak için gençlerin para vermesi. Sonra güldüm kendi kendime. 45 bin dolar öyle az para değildi. Kendi kendime duyduğum acıma hissi düşüncelerimi başka yöne çekmişti. Odama döndükten hemen sonra iç büronun eşiğinde belirdi binbaşı ve gelmem için işaret etti. Üniformasında 2. Dünya Savaşı ve Kore'de edindiği nişanlar takılıydı. Göğsünde en azından 20 şerit vardı. ''Nasıl geçti?'' diye sordu. Hafifçe gülümsüyordu. ''Omuzlarımı silktim. İyi geçti sanırım.'' dedim. Binbaşı hayretle salladı başını. ''Bu işin yıllardır sürdüğünü söylediler bana. Nasıl becerdiniz ulan?'' Hayranlıkla sallıyordu şimdi başını. ''Bana kalırsa aslı esası yok. Frank'in kimseden bir kuruş aldığını görmedim ben. Herhalde faal hizmete çağrılanlardan birkaçı fazlaca bozulmuş olacak.''
''Evet ama Fortley'de bu adamlardan 100 kadarını New York'taki büyük jüri önüne çıkarmak için özel emir çıkarıyorlarmış. Bunun da aslı esası yok değil ya.''
Bir an için gülümseyerek baktı bana.
''Almanlara karşı hangi birlikte çarpıştaydın?''
''Dördüncü zırhlı.'' dedim.
''Sicilinde bir bronz yıldız var dedi binbaşı. Fazla bir şey değil ama yine de bir şey sayılır.
Göğsündeki şeritler arasında bir gümüş yıldız madalyası ile bir de mor yürek nişanı asılıydı. Doğru fazla bir şey yapmadım zaten dedim. Top ateşi altında Fransız sivillerinin tahliyesinde çalıştım. Tek bir Alman bile öldürdüğümü sanmıyorum.
Binbaşı başıyla onayladı. Evet fazla bir şey değil ama yine de o heriflerin yaptıklarından çok daha fazla. ''Neyse bir yardımım dokunabilirse söyle olur mu?''
''Teşekkürler.'' dedim. Binbaşının yanından ayrılmak için ayağa kalktığımda kızgın, kendi kendine söyleniyordu.
''Şu orospu çocuklarına bak, gelmişler bana da soru soruyorlar. Siktir ettim ikisini de. Beni de bu boka karışmış mı sandılar ne?''
Başını salladı.
''Neyse.'' dedi. ''Kendini kolla ha.''
Suç işleyecekse amatörce yapmamalı insan, suçluluk duygusunun psikolojik işkencelerini konu edinen bir filmdeki cani gibi tepki göstermeye başlamıştım her şeye. Beklenmedik bir saatte evin zili çalsa yüreğim ağzıma geliyordu. Ya polisler ya da FBI sanıyordum. Tabii ki Wally'nin arkadaşlarından biri oluyordu gelen. Daireye ise FBI ajanları arada bir uğruyorlar, yanlarında genellikle beni yüzleştirmek istedikleri bir genç oluyordu. Herhalde parayla 6 aylık programa yazılan yedeklerdendi bunlar. Bir keresinde Hannah çene çalmaya geldi odama. Aşağıya inip binbaşı ile Hannah ve kendim için sandviç ve kahve alıp geldim. Bir yandan atıştırırken bir yandan da havadan sudan konuştuk. Bir ara Hannah gayet tatlı bir tavır takınarak ''İyi bir adamsın sen Merlin'' dedi. ''Gerçekten istemem seni hapse yollamayı. Ama ne var ki senin gibi bir sürü iyi insanı yolladık hapse.'' Her seferinde de düşünürüm kendi kendime ne yazık diye. Nedir ki bu adamların yaptıkları? Birazcık bir şeyler tırtıklamaktan başka. Binbaşı koltuğuna yaslandı tepkimi izlemek için. Ben omuzlarımı silkip sandviçimi ısırmakla yetindim. Bu tür laflara cevap vermenin anlamı yoktu.
Yoksa tüm rüşvet konusu açılacak diye neden ve böyle genel bir sohbet arasında soruşturmaya yardımcı olabilecek bir şeyler kaçabilirdi ağzımdan. Ben de hiçbir şey söylemedim. Sonra binbaşıdan karıma Noel alışverişinde yardım edebilmek için birkaç günlük izin istedim. Zaten fazla bir iş yoktu. Hem Frank Alcor'un yerine alınan yeni sivil memur ben yokken işlere bakabilirdi. Tabii dedi binbaşı. Hem Hannon da aptallık etmişti. Bir sürü iyi adamı hapse gönderdiğini söylemekle yani. Öyle bir sürü iyi veya kötü adamı hapse göndermiş olmak için çok gençti henüz. Ona acemi çaydak gözüyle bakıyordum artık. İyi yürekli bir acemi ama herhalde beni içeri tıktıracak olan adam değil. Tıktırsa herhalde ilk avı olacaktım ben. Biraz daha çene çaldıktan sonra Hannon çıktı. Binbaşı yeni bir saygıyla bakıyordu bana şimdi. Sonra seni enseleyemeseler bile yine de kendine başka bir iş arasan iyi olur dedi.
19. Ayının sonu. Sayfa 187.